1. Korintoslara mektup 13. bölüme geldik. Bu bölümün konusu armağanların enerjisi olan sevgidir. Daha önce de belirtmiştim, 1. Korintosların ilk kesimi dünyasal konularla ilgiliydi. 12. bölümde ruhsal konularla ilgili yeni bir kesim başlıyor. 12. bölüm, 13 ve 14. bölümler ruhsal armağanlar konusundadır. Bölüm 12 armağanların verilmesi, bölüm 14 armağanların kullanımı hakkındadır. Bölüm 13 ise armağanların enerjisi olan sevgi hakkındadır. Bu bölümü haklı olarak kutsal kitabın sevgi bölümü adı verilir. Bu bölüm hakkında çok kişi konuşmalar yapmaya çalışmıştır. Doğrusunu isterseniz ben tüm hizmetim boyunca bu konu hakkında bir ya da iki kez konuştum. Yani 1. Korintoslar 13. bölüm. Kutsal kitabı baştan sona kadar kapsayan bir program yaptığımda, bu bölüme geldiğimde onu öğrettiğim halde gerçeği söylemem gerekirse benim anlayışım ve kapasitemin üzerinde olan bir bölümdür. Çünkü burada sevginin o enerjisini görüyoruz. Sevginin harikalığını görüyoruz ama orada belirtilen o sevginin ilkelerini gerçek anlamda sanıyorum ki anlayamıyoruz. Bu bölümde evet sevginin bir tanımı yapılmaktadır. Bazen tanımlar biliyor musunuz yıkıcıdırlar. Sevgiyi tanımlamaya çalışmak bu bölümü ciddi bir şekilde ihlal etmek olurdu. Bir gülü tanımlamaya çalışırken botaniğin size verdiği gül tanımını okuyabilirsiniz. Ama o tanım gülü sizin bildiğiniz şekilde resmetmez, açıklamaz. Ya da birisi size hiç güneşin batışını tanımladı mı? Güneşin batışını ya da ayın çıkışını seyretmek harika bir şeydir. Ben her seyrettiğimde, özellikle Türkiye'deyken, bu beni etkilemiştir. Onu size tanımlayabilmeyi isterdim ama bunu tanımlayamam. Bu bölüm bize bir tanım değil, sevginin ortaya konulmasını sunmaktadır. Yunanca'da bizim dilimize sevgi olarak çevrilen üç sözcük vardır. Eros sözcüğü vardır. Bu tutku, şehvet için kullanılan bir sözcüktür. Bu sözcük Afrodit ve Eros ya da diğer adlarıyla Venüs ve Cupid için kullanılmıştı. Günümüzde daha uygun bir sözcük söylemek gerekirse bu seks olurdu. Bu sözcüğe biliyor musunuz? İncil'de hiç rastlamıyoruz. Sonra muhabbet anlamına gelen phileo sözcüğü vardır. Bu kökü Philadelphia ya da philanthropist sözcüklerinde buluyoruz. İnsanlara karşı sevgi ya da kardeş sevgisi anlamına gelir. En yüksek, en asil biçimiyle insan sevgisi anlamına geliyor phileo. Sevgiye ilişkin kullanılan üçüncü sözcük de agape'dir. Agapao sözcüğü İncil'de sevgi için kullanılan en yüksek sözcüktür ve göksel ilahi sevgi anlamına gelir. Duygulardaki sevgiden çok daha fazlasıdır. İradedeki sevgidir. Objesini seçen bir sevgidir. Tanrı'nın bir tanımıdır. Çünkü yine İncil bize Tanrı'nın sevgi olduğunu söyler. 1. Korintoslar 13. bölümü şöyle sıraya koyabiliriz. 1'den 3'e kadar olan ayetler, yani ilk 3 ayetler sevginin üstünlüğü ve değerini ortaya koyuyor. 4-7 ayetleri sevginin ayrıcalığı, sevginin erdemini ortaya koyuyor. 8-13 ayetler sevginin kalıcılığı, zaferi ortaya koyuyor. Bu bölümün 12. bölümde yer alan armağanların verilmesi düşüncesini izlediğini hatırlayın. 13. bölüm armağanların enerjisinden söz eder. Ruhun tüm armağanlarının sevgiyle kullanılmaları gerekir. Sevginin üstünlüğünü ve değerini şöyle sıralamaya başlar Elçi Pavlus. İnsanların ve meleklerin dilleriyle konuşsam ama sevgim olmazsa ses veren bir pirinç çalgı ya da gürültü çıkaran bir zil durumuna düşerim. İnsanların ve meleklerin dilleriyle konuşsam ama sevgim olmazsa bir zil sesinden başka bir şey olmam diyor. Meleklerin dillerinin güzel konuşabilme yeteneği olduğundan eminim. Ben hiçbir meleğin konuşmasını duymadım. Ama Pavlos'un duyduğunu sanıyorum. Dünyanın en güzel konuşan insanı sevgisiz konuşuyorsa, sözleri gürültü yapan bir zilden başka bir şey değildir. Bunu sanımcı anlamamız gerekir. Tekrar edeyim. Dünyanın en güzel konuşan, en harika konuşan insanı, o konuştuklarını sevgisizce konuşuyorsa, onun bir zilden, gürültü çıkaran bir zilden daha iyi bir şey olmadığı burada belirtiliyor. Biliyor musunuz? Sevgisiz dil, melodisiz gürültü gibidir. Sevgisiz konuşmalar ruhsuz bir gürültüdür. Sesiniz harika olabilir. Harika şarkılar, türküler, ezgiler söyleyebilirsiniz. Ama sevgisiz olunca cehennemin ıslığından başka bir şey değildir. Kardeşim, sevgi anlam, derinlik ve gerçek verir ve güzel konuşabilmeyi anlamlı, değerli kılar. İkinci ayette peygamberlik etme yeteneğim olsa, tüm gizleri ve bilgileri bilsem, üstelik dağları yerinden oynatabilecek iman bütünlüğüne sahip olsam ama sevgim olmazsa bir hiçim. İlk ayet yürekten gelen bir sevgiden söz ediyor. Bu akıldan, kafadan gelen bir sevgidir. Sadece bilgi yeterli değildir. O bilgiye sevgi eklenmelidir. Sadece anlayış yeterli değildir. O anlayışa da sevgi eklenmelidir. Günümüzde Tanrı sözü olan kutsal kitabın, inanan toplulukların üzücü durumunun bu olduğuna inanıyorum. Kutsal kitap bilgisine ve kutsal kitabın gerçeklerinin anlayışına sahipler ama, işte bu ama çok önemli bir nokta, sevgi yok. Dedikodu, acılık, nefret, affetmezlik, sevgisizlik her tarafta yoğundur ve bunu kiliselerde görmek en üzücü durumdur. Bilginin yanı sıra sevgi gerekir. Evet, bilgi şarttır. Bilgi şarttır. Ama sevgi de şarttır. Sevgiyle bilgi birleşince bir zenginlik, bir harikalık oluşur. Yani bilgi sevgiyle birleşerek kullanılmalıdır. Sahip olduğum her şeyi yardım olarak versem, bedenimi de yakılmaya sunsam ama sevgim olmazsa bana hiçbir şey kazandırmaz diyor 1. Korintoslar 13 ayet 3'te. Bu sevgi iradenin bir etkinliğidir. Sevgi yürekten, ayet 1'de okuduk, kafadan, beyinden, ayet 2'de gördük ve iradeden, ayet 3'te görüyoruz, iradeden gelir. Sevgi kutsal ruhun, biliyor musunuz, bir armağanıdır. En iyi armağanları gayretle istememiz gerektiği halde bunların sevgi ile kullanılmaları gerekir ve bunu da ancak Tanrı'nın ruhu yapabilir. Şöyle bir örnek vereyim. Bir sürü sıfır yazın ve bu sıfırların hiçbir değeri yoktur, biliyor musunuz? İsterseniz 1000 tane sıfır koyun ama yine de değeri yoktur. İşte güzel konuşma yeteneği tek başına sıfırdır. Peygamberlikler tek başına sıfırdır. Bilgi tek başına sıfırdır. Bunlar önemli şeyler ama tek başına sıfırdır. İman, bakın, iman bile tek başına sıfırdır. fedakarlık, özveri tek başına sıfırdır. Hatta iman uğruna yaşamını yitirmek bile tek başına sıfırdır. 6 tane, 10 tane sıfırın toplamı, 100 tane, 1000 tane sıfırın toplamı nedir? Yine sıfırdır. Ama bu sıfırların önüne bir sayısını koyun ve o zaman her sıfırın bir değeri olur. Ve dostum, sevgi de ruhun her armağanına eklenmesi gereken şeydir. Yoksa o armağanların değeri sıfırdır. Eğer sevgi yoksa. Eğer armağanların önüne sevgiyi koyarsan onun bir anlamı ve değeri olur. Sevgi olmadan evet armağanınızın bir değeri yoktur, sıfırdır. Sevgi olmadan hizmetinizin de bir değeri yoktur. Sevgi sabırlıdır diyor. İyilikle davranır, kıskançlık tanımaz, sevgi büyüklenmez ve böbürlenmez. Ayet 4. En başta ne diyor? Sevgi sabırlıdır. Yani sabreder. Yani şefkat gösterir, iyilik eder. İyilik, şefkat olmadan sevgi imkansızdır. Şefkatsız sevgi, çiçeksiz bahar, ısısı olmayan ateş gibidir. Pavlos'un birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun. Tanrı sizi Mesih'te bağışladığı gibi siz de merhametle, sevecenlikle birbirinizi bağışlayın, affedin dediğini hatırlayın. Bu olumlu yönüdür. Şimdi de olumsuz yönüne bakın. Sevgi kıskanmaz. Bunun anlamı sevginin kendi payına düşenle yetindiğidir. Yaşamın eşitsizliklerle dolu olduğunu hepimiz biliyoruz. Bazı insanlar zengindir ve birçok insanın Tanrı neden o adama o kadar zenginlik vermiş ve bana hiç vermemiş diye sorduklarını duyuyoruz ve görüyoruz. Sevgi, eşitsizlikler olduğunu kabul eder ve kendi payına düşenle yetinir, kanaatkar olur. İlk adam öldürme olayının, yani kardeşin kardeşi, Kabil'in Habil'i öldürmesi olayının gerisinde ne vardı biliyor musunuz? Kıskançlık. Kıskançlık kardeşin kardeşi öldürmesine neden oldu. İsa'nın hizmeti halkı arasında ilgi ve popülerlik görmeye başlayınca hiç kıskançlık göstermeyen vaftizci Yahya'nın örneğini düşünsek iyi olur. Yahya, İsa büyümeli, bense küçülmeliyim demişti. Ben büyürsem kardeşim İsa benim hayatımda büyüyemez. İkimiz birden büyüyemeyiz. Ben küçülürsem ancak İsa Mesih benim hayatımda büyür. Hayatta hepimizin payına farklı şeyler düşer ve hepimizin Rab için farklı hizmetleri vardır. Rabbimizin Petrus'a söylediği şu sözleri hatırlamalıyız. Eğer ben gelinceye kadar onun yaşamasını istiyorsam bundan sana ne? Sen benim ardım sıra gel. Biliyor musunuz? Aslında kıskançlık çok alçak ve kötü bir şeydir. Birisini kıskanmadan seven birine iyi bir örnek Yonatan'dır. Kendisi veliahat prensi olduğu halde, kendisi yerine Davut'un tahta geçeceğini bildiği halde Davut'u kıskanmadı. Ama tarihten biliyoruz ki sırf taht için kardeş kardeşi yok etti, öldürdü. Hem de korkunç şekilde. Sonra diyor Elçi Pavlos, sevgi övünmez. Başka deyişle, sevgi gösteriş yapmaz. Kendini övmez, methetmez ve ilgi çekmeye çalışmaz. Kendisini ön plana koymaz. Övünmede bir kabalık olduğunu bilirsiniz. Sevgi böbürlenmez. Tıpkı arabanız içi hava dolu bir lastiğin üzerinde giderken, birdenbire lastiğin patlaması gibidir böbürlenmek ya da kendisini öne sürmek. İmanlılar arasında birçok patlak lastik vardır. Çünkü birçokları fazla şişmiştir. Hava gittiğinde geride bir şey kalmamıştır. Sevgi utandırıcı bir şey yapmaz. kendi çıkarını gözetmez, içerlemez, kötülüğün hesabını tutmaz diyor Pavlos 1. Korintoslar 13 ayet 5'te. Sevgi kaba davranmaz. Yani tuhaf davranmaz. 1. Petrus'ta imanlılara tuhaf insanlar denildiği doğrudur ama tuhaf davranmamaları gerekir. Petrus'un sözünün asıl anlamı Türkçe çevresinde olduğu gibi seçilmiş bir halk olduklarıdır. Nazik olmamız gerekir. Kaba olmamalıyız. Tuhaf insanlar gibi davranılmamalı. Kibar insanlar olmalıyız. Ne yazık ki günümüzde adına çirkin din diyebileceğimiz çok şey dönmektedir. Ama sevgi kaba davranmaz. Sevgi kendi çıkarını aramaz. Sevgi yapılanların motivasyonunu araştırır. Yani bunu neden yapıyorum diye sorar. Her ne yapıyorsam bunu sevgiden dolayı mı yapıyorum diye kendime sormalıyım. Bu çok önemlidir. Hizmetin sırrı sevgidir. Sevgi kolayca öfkelenmez. Hemen köpürmez. Öfkelenmek erdemli insanların kötü yanıdır. Korkarım bu birçoğumuzun kötü yanıdır. Sevgi kötülüğün hesabını tutmaz. Dedikoduyu seven insanların çok olduğunu görmek üzücü bir şeydir. Bunu bol bol yapan birçok Hristiyan vardır. Söyledikleri sözler imalar doludur. Sevgi haksızlık karşısında sevinmez, gerçek karşısında sevinir diyor 6. ayette. Evet, sevgi haksızlığa sevinmez ama gerçek olanla sevinir. Kalbinize sevinç getiren şeyler nedir? Kötü şeyler mi, iyi şeyler mi? Düşmanınız olan ya da hoşlanmadığınız biri hakkında kötü bir şey duyduğunuzda ne yapıyorsunuz? Seviniyor musunuz? Yoksa düşmanınızın acı çekmesi sizi üzüyor mu? Sevgi her güçlüye dayanır. Her şeye inanır, her şeyden umutlanır, her duruma katlanır. 7. ayet. Sevgi her zorluğa dayanır, katlanır sözünde koruma, biliyor musunuz, düşüncesi vardır. Diğerleri için bir şemsiye kaldırır. Sevgi her şeye inanır. Bu sevginin akılsızca her şeye inandığı anlamına gelmez. Sevginin insanlara şüpheyle davranmadığı anlamına gelir. Sevgi doğru ve gerçek olan şeye inanır. Sevgi yalan dolana inanmaz. Doğru olmayan bir şeye evet demez. Bunu yapmaz. Sevgi her şeyi umut eder. Sevgi sınanmalar boyunca güçlü kalır. Bütün bunlardan sevginin soyut bir isim olduğunu ama soyut kalmaması gerektiğini öğreniyoruz. Sevginin yaşama ve davranışlara yansıması gerekir. Kendini sabır ve şefkatle, kıskançlık olmadan ve övünmeden davranışlarla ortaya koyması gerekir. Sevgi yozlaşmaz. Peygamberliklere gelince geçip gidecekler. Diller susacak, bilgi de yok olacak diyor 8. ayette. Sevgi asla son bulmaz. Bu yüzden bu bölümün sonunda işte böylece kalıcı olan 3 şey vardır diyor. Kalıcı olanlar nedir? İman, umut ve sevgi. Bunlardan en üstün olanı da sevgidirdir. Sevgi son bulmaz. Sevgi kalıcıdır. Özellikle bizim şarkı türkülerimizin sözlerine bir dikkat edin. Bir zaman seni sevmiştim. Bir zaman ve bir zamanlar. Size bir şey söyleyeyim mi değerli dostum? Bir zamanlar sevdiklerini hayal edenler aslında hiçbir zaman sevmemişlerdir. Ve sevgi zaman ve mekanın sınırlarının ötesine bakar. Sevgi sonsuzluğu kucaklar. Sevgi ölümsüzdür. Hiçbir zaman yenilmemiştir. Hiçbir zaman hayal kırıklığına ve hüsrana uğramamıştır. Tutku olan sevgi bir saman yığınını aleve verir ve çok geçmeden yanıp kül olur. Tutku olan sevgi. Günümüzde bu kadar çok boşanma olmasının nedeni de budur. Onlar sevdiklerini sandılar ama bu sevgi değildi. Bir tutkuydu. Boşanma olmayan bir sürü ailelerde bile korkunç derecede bozukluklar vardır. Onların sevgileri başlangıçtan beri sahip oldukları iki yüreği birlikte tutacak türden bir sevgi değildi. Sevgi sonsuzdur. Sevgi kalıcıdır. Tanrı'nın sevgisi bu tür bir sevgidir. Bu çok harika bir şeydir. Tanrı'nın sevgisi zaman ve mekanın sınırlarının ötesine bakar ve sonsuzluğa uzanır, sonsuzluğu kucaklar. Mesih sevmeyi hiçbir zaman bırakmadı, biliyor musunuz? Mesih İsa'yı sevmekten alıkoyacak hiçbir şey yapamazsınız. Hiçbir günahkar bağışlanamaz bir günah işlememiştir. İman etmiyor olabilirsiniz ama Tanrı sizi yine de seviyor. Çok büyük bir günah işlemiş olabilirsiniz ama Rab sizi yine de seviyor. Dostum, Tanrı'nın sizi sevmesini engelleyemezsiniz. Kendinizi yağmurdan korumak için bir şemsiye açabilirsiniz ama yağmurun düşmesini, yağmurun yağmasını hiçbir zaman engelleyemezsiniz. Güneşin parlamasını engel olamazsınız. Güneşten kaçabilirsiniz. Güneşe karşı şemsiye açabilirsiniz ama güneşin parlamasına engel olmanız mümkün değildir. Nereye giderseniz gidin, nereye kaçarsanız kaçın, güneşin ısısı, ışını, enerjisinden, kısacası tüm yararlarından, bereketlerinden kaçamazsınız. Altında olduğunuz günah ya da imansızlık şemsiyesine karşın Tanrı'nın sizi sevmesini de engelleyemezsiniz. Bazen anne babaların çocuklarına yaramazlık etmeyin. Bak, Tanrı sizi sevmez demeleri yanlıştır. Tanrı sever dostum. Hem de hiç bıkmadan, usanmadan sever. Her şeye rağmen Tanrı sever. Tanrı'nın bizi sevdiğini bilmek harika bir şeydir. Peygamberlikler ortadan kalkacak, yani gerçekleşecekler. Peygamberlik olmaktan çıkıp tarih olacaklar. Diller sona erecek, bilgi ortadan kalkacak. Örneğin okul dönemlerinde öğrendiğimiz bilgiler artık demoda oldular. Günümüzdeki bilimin yerini de yarının bilimi alacaktır. Bilgi artmakta olan bir şeydir, ortadan kalkar. Çünkü diyor 9 ve 10. ayetlerde bilgimiz de peygamberliğimiz de tam değil, kısıtlıdır. Ama yetkin olan geldiğinde kısıtlı olan ortadan kalkacak. Burada yetkin olanın Tanrı sözünün tamamlanması olduğunu düşünüyorum. Kutsal kitabın son kesimi vahiy yazıldıktan sonra Tanrı sözü tamamlandı ve yetkinliğe eriştirdi. Profesör Herbert Janssen'ın dediği gibi Tanrı sözü tamamlandı. Bu nedenle de artık yeni bir vahiye ihtiyacımız yoktur. Tanrı'nın vahiy ettiği kutsal kitap tam, eksiksiz ve yetkindir. Tanrı insanlara söyleyeceği her şeyi söyledi. Eğer Tanrı'yı duymak istiyorsak yeni bir vahiye, yeni bir peygamberliğe ihtiyacımız yoktur. Tanrı konuştu ve kutsal söz tamamlandı. Tanrı sözü de değişmez. Ve şu anda Tanrı'nın sözü elimizdedir. Pavlos şöyle devam ediyor. Çocukken çocuk gibi konuşur, çocuk gibi düşünür, çocuk gibi akıl yorardım. Olgunluk döneminde çocukluğa özgü davranışları geride bıraktım. Çünkü şimdi aynada bir bilmece görür gibi görüyoruz. Ama o zaman yüz yüze göreceğiz. Şimdi kısıtlı olarak biliyorum ama Tanrı'nın beni tam olarak bildiği gibi o zaman ben de tam olarak bileceğim. 1. Korintoslar 13, 11-12. ayetler. Birçok insan cennete gittiğimde sevdiklerimi tanıyacak mıyım diye sorar. Tabii ki tanıyacaklardır. Buna kutsal kitaptan bir kanıt vermek mümkün mü? Bu ayet buna bir kanıttır. Şimdi kısıtlı olarak biliyorum ya da aynada silik bir görüntü gibi görüyoruz ama Tanrı'nın beni tam olarak bildiği gibi o zaman ben de tam olarak bileceğim diyor. Siz beni hiç görmediniz. Yani birçoğunuz. Beni gördüğünüzü düşünebilirsiniz ama gördüğünüz giysilerden çıkan bir baş ve iki eldi. Beni gerçekten görmediniz. Ben de sizi gerçekten hiç görmedim. Çünkü şimdi sadece aynada silik bir görüntü gibi görüyoruz ama o zaman yüz yüze göreceğiz. Şimdi kısmen biliyorum ama o zaman bilindiğim gibi tam bileceğim. Birisine sormuşlar, sizce cennette sevdiklerimizi tanıyacak mıyız? Bu kardeş de şu yanıtı vermiş. Cennette burada olduğumdan daha akılsız biri olmayı beklemiyorum. Ve burada da sevdiklerimi tanıyorum. Şimdi kalıcı olan iman, umut ve sevgidir. Bunların üçü, işlerinden en üstünü ise sevgidir diyor 1. Korintoslar 13:13'te. İmanımızın hedefi yerine gelmiş olacak. Tüm umutlarımız gerçekleşecek. Artık umut edecek bir şey kalmayacak. Bu yüzden umut yok olacak. İman için bir gerek kalmayacak. Ancak sevgi kalacak. Bunların en büyüğü sevgidir. İman, umut ve sevgi. Bunlar genelde çok söylenen, çok anlatılan sözlerdir. Eğer bu sözler senin hayatında et ve kan olmuyorsa, yaşamında uygulanmıyorsa, bunları yaşamıyorsan, bu sözler birkaç güzel sözlerden öteye gitmeyecektir. Hem normal yaşamda hem de iman yaşamında Tanrı hayatımızda işlemelidir. O hayatımızda olmalıdır. O zaman sevginin kaynağındayız demektir. Bu kaynaktan içtikçe, yedikçe sevgiyle dolar ve sevgiyi verebiliriz. Yaşam yolunu bana bildirirsin. Bol sevinç vardır senin huzurunda. Sağ elinden mutluluk eksilmez diyor mezmur yazarı. Bu bölümde Pavlos soyut bir terimi sevgiyi tanımlamaya çalışmıyor. İsa Mesih'in bir biyografisini yazıyor. İsa hakkında İsa dünyada kendisine ait olanları sevmiş olarak sonuna kadar sevdi diye yazılmıştır Yuhanna 13 ayet 1'de. İsa'nın sevgisi kardeşim sonsuz bir sevgidir. İsa Mesih sizi sevmekten hiçbir zaman vazgeçmeyecektir.